Ayrım 10. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 122. 12. Köyden kız almak. Kızım satılık değildir. Korkut. Geçen seneki savaştan ve yangınlardan sonra Alevilerin çoğu mahalleyi 6 ayda terk etti. Bazıları uzaktaki diğer tepelere, Oktepe'ye, başka bazıları da şehir dışına, Gazi Mahallesi'ne gitmişler. Yolları açık olsun. İnşallah oralarda da devletimizin polisini, jandarmasını uğraştırmazlar. 6 şeritli uluslararası modern bir otoyol senin tavuk kümesi ve tapusuz gece konduna saatte 80 km hızla yaklaşıyorsa tek yol devrim demekle sen yalnızca kendini kandırabilirsin. Başı bozuk solcu takımı buradan çekip gidince muhtarların verdiği kağıtların fiyatları hemen arttı. Yeni arsa çevirmek isteyen uyanıklar, silahlı çeteler çıktı. Yaşlı Hamit Vural camiye halı alalım deyince elini cebine atmayanlar, Bingöllü Elazığlı Alevileri kaçırdı, arsalara el koydu o versin diye arkadan dedikodu edenler hemen yeni imar planına göre arsaları ve arsa kağıtlarını topladılar. Hamit Bey de böylece Kültepe'de yeni inşaatlara girişti. Harman Tepe'de bir yeni ekmek fırını daha açtı ve köyden getirdiği bekar işçiler için hiçbir masraftan kaçınmadan televizyonlu, mescitli ve karate salonlu bir yatakhane yaptırdı. Askerden döndükten sonra bu yatakhane inşaatının kahyası ve inşaat malzemeleri dükkanının levazım şefi oldum. Cumartesileri Hacı Hamit Bey, milliyetçi bekar gençlerle yatakhanenin yemekhanesinde ayranlı, etli, pilavlı ve salatalı bir yemek verdi. Benim evlenmeme cömertçe yardım ettiği için de kendisine burada teşekkür ediyorum. Abdurrahman Efendi. 16 yaşına gelmiş büyük kızım Vediha'ya uygun birini bulmak için çok uğraşıyorum. Bu işi kadınların çamaşırda, hamamda, pazarda, misafirlikte yapıvermeleri tabii en uygunudur ama benim öksüzlerimin anneleri, teyzeleri, halaları olmadığı için iş kulunuza kaldı. Sırf bu amaçla otobüse binip İstanbul'a gittiğimi bilenler hemen güzel Vedihacığım için zengin bir koca peşinde olduğumu, başlık parasını cebe atacağımı, rakı parası edeceğimi söylemeye başladılar, işitiyorum. Benim gibi bir sakatı kıskanıp dedikodu etmelerinin nedeni, eğri boyunlu biri olmama rağmen kızlarıyla mutlu olabilen, hayattan zevk alan, kafa çekmeyi bilen bahtiyar bir adam olmamdır. Rahmetli karımı içip içip dövdüğümü, paraları eğri boynuma bakmayıp Beyoğlu'nda kadınlarla yemek için İstanbul'a geldiğimi söyleyenler yalancıdır. İstanbul'da sabahları yoğurtçuların uğradığı kahvelere gittim. Sabah yoğurt, akşam boza, hala çalışan eski dostları gördüm. Haliyle insan hemen kızıma koca arıyorum diyemiyor. Önce hal hatır soruyor, biraz dostluktan sonra akşam bir meyhaneye gidilirse laf lafı, şişe şişeyi, rakıda sohbeti açıyor. Bu sohbetler sırasında Vedihacığımın Akşehir'de billur fotoğrafçısında çektirdiğimiz bir resmini sarhoşlukla övünerek cebimden çıkarıp göstermiş olabilirim. Hasan amca. Gümüşdereli kızın fotoğrafını cebimden çıkarıp arada bakıyorum. Güzel kız. Bir gün Safiye'ye mutfakta gösterdim. Ne diyorsun Safiye dedim. Bu kız Korkut'a uygun olur mu? Bizim eğri boyunlu Abdurrahman'ın kızıymış. Babası İstanbul'a ta benim bakkala kadar geldi. Biraz oturdu. Eskiden çalışkan adamdı ama güçsüzmüş. Yoğurtçu sırığının altında ezildi de köye döndü. Belli ki şimdi de parasız kaldı. Hineoğlu Hine'nin tekidir Abdurrahman Efendi. Safiye teyze. Korkut evladım inşaattır, yatakhanedir, arabadır, şoförlüktür, karatedir çok hırpalandı. Çok istiyoruz evlendirmek ama maşallah hem çok sert hem de çok gururlu. 26 yaşına geldin, köye gidip sana kız bakayım desem, hayır ben şehirde kendim bulurum diyecek. Peki sen İstanbul'da kendin bul evleneceğin kızı desem, ben temiz ve itaatkar kız isterim, o da şehirde olmaz diyecek. Böylece ben de eğri boyunlu Abdurrahman'ın güzel kızının resmini radyonun köşesine sıkıştırıverdim. Korkut eve gelince yorgunluktan gözünü televizyondan hiç ayırmaz evladım. Radyodan yalnızca at yarışlarını dinler. Korkut. At yarışı da oynadığımı annem dahil kimse bilmez. Ben kumarı için değil, zevki için oynuyorum. 4 sene önce bir gecede eve bir oda eklemiştik. Orada tek başıma oturur, at yarışını radyodan naklen dinlerdim. Bu sefer tavana bakarken radyonun kenarına sanki bir ışık indi ve fotoğraftan o kızın bana baktığını, o bakışın bana hayatta hep teselli vereceğini hissettim. İçim iyilik duygularıyla dolmuştu. Daha sonra anne radyonun üzerindeki kız kim diye laf arasında sordum. Bizim oradan Gümüşdere'den dedi. Melek gibi değil mi? Sana alayım mı onu? Ben köyden kız istemem dedim. Hele sağa sola fotoğrafını dağıtan cinsinden kız yaramaz bana. Hiç de öyle değil dedi anne. Eğri boyunlu babası fotoğrafı kimseye göstermiyormuş, kızını kıskanıyor, talipleri kapıdan kovalıyormuş. Babam bu mahcup kızın güzelliğini bildiği için fotoğrafı zorla elinden almış. Bu yalana inandım. Belki de yalan olduğunu kesinlikle biliyor, benim bu kadar kolay kandırılmama gülüyorsunuzdur. O zaman size şunu söyleyeyim. Her şeyle alay edenler ne gerçekten aşık olabilir ne de gerçekten Allah'a inanabilirler. Çünkü onlar mağrurdur. Oysa aşık olmak Allah'ı sevmek gibi öyle ilahi bir duygudur ki insanın tek bir takıntısı kalmıyor kızın kendisi hariç. Vedihaymış adı. Bir hafta sonra ben bu kızı unutamıyorum dedim anneme. Köye gidip gizlice onu görmeden evvel babasıyla konuşayım. Abdurrahman Efendi. Damat adayı asabi bir çocuk. Beni meyhaneye götürdü. O benim kızım, mahremim demedim. Anlamaz bunlar. Elleri biraz para görmüş, İstanbul'da şımarmışlar. Rizeli Hacı Hamit Bey'e yataklandığı ve Ford araba kullandığı için eli para tutmuş karateci bir sonradan görmenin kızımı parasıyla elde edeceğini sanması izzeti nefsime dokunuyor. Kızım satılık değildir dedim birkaç kere. Yan masadan işittiler, kaşlarını çatıp baktılar, sonra şakaymış gibi gülümsediler. Vediha, yaşım 16, artık çocuk değilim ve herkes gibi ben de babamın beni evlendirmek istediğini biliyorum ama bilmezlikten geliyorum. Rüyalarımda bazen kötü bir erkek kötü niyetle beni takip ediyor. Gümüşdere İlkokulu'nu 3 yıl önce bitirdim. İstanbul'a gitseydim bu yıl liseyi bitirecektim ama bizim köyde ortaokulda ortayı bitiren kız da daha yoktur. Samiha. 12 yaşımda ilkokul sondayım. Bazen Vediha ablam okula gelip beni alıyor. Bir gün eve dönerken bir adam peşimize takıldı. Hiçbir şey konuşmadan birlikte yürürken ben de ablam gibi dönüp arkama bakmadım. Doğrudan eve gideceğimize bakkala doğru ilerledik ama içeri girmedik. O karanlık sokaktan, bu kör gözlü evin önünden ve üşüyen çınarın altından geçip arka mahalleden eve geç geldik. Adam da hep arkamızdan geldi. Ablam hiç gülmedi. Salağın teki dedim ben içeri girerken öfkelenerek. Erkekler salak. Raiha. 13 yaşındayım. Geçen sene bitirdim ilkokulu. Vediha'nın çok taliplisi var. Bu seferki İstanbul'danmış. Öyle diyorlar ama aslında Cennet Pınar'dan yoğurtçu çocuğu. Vediha bayılır İstanbul'a gitmeye ama adamı beğensin, evlenip gitsin hiç istemiyorum. Vediha evlenince sıra bana gelecek. Daha 3 yılım var ama Vediha'nın yaşına gelince onun gibi peşimden koşmayacaklar benim. Koşsalar ne olur ya? İstemiyorum hiçbirini. Sen ne akıllısın Raiha diyorlar bana. Pencereden eğri boyunlu babamla birlikte Vediha ile Samiha'nın okuldan dönüşlerini seyrettik. Korkut. Canan'ımın kız kardeşiyle okuldan eve dönüşünü huşu içinde seyrettim. Onu bu ilk görüşüm fotoğrafıyla karşılaşmaktan çok daha derin bir aşkla doldurdu kalbimi. Endamı, boyu posu, uzun kolları da yerindeydi. Cenab-ı Allah'a şükrettim. Onunla evlenmezsem mutsuz olacağımı anladım. Kurnaz eğri boyununun pazarlık edip aşkımı fitil fitil burnumdan getireceğine düşünüp sinirleniyordum. Abdurrahman Efendi. Damat adayı ısrar etti. Beyşehir'de bir daha buluştuk. Aşıksan para pazarlığı etmezsin dedim. Vedihacığımın ve diğer kızlarımın kaderleri ve kısmetleri benim elimde olduğu için titreyerek girmiştim lokantaya, oturdum ve daha birinci kadehi içmeden bir daha söyledim. Affedersin delikanlı, seni çok iyi anlıyorum ama kızım asla satılık değildir. Korkut. İnatçı Abdurrahman Efendi birinci kadehi bitirmeden istediklerini saydı. Hepsini değil, ben, babam, Süleyman, hepimiz gayret etsek, borç alsak, Duttepe'deki evimizi ve Külttepe'deki çevirdiğimiz arsayı satsak yine veremeyiz. Süleyman. İstanbul'da abim aşk derdine yalnızca Hacı Hamit Bey'in parasının ve gücünün çare olabileceğine karar verdi ve yatakhaneye ilk ziyaretinde ona bir karate gösterisi düzenledik. Bir örnek elbise giyen, tıraşlı ve tertemiz işçiler de iyi dövüştüler. Hamit Bey yemekte benimle abimi her iki yanına oturttu. İki kere hacca gitmiş, bu kadar arazisi, mülkü ve adamı olan ve camimizin kurucusu bu nurlu adamın beyaz sakalına baktıkça ona bu kadar yakın olduğum için talihli hissediyordum kendimi. O ise bize çocukları gibi davrandı. Babamızı sordu, Hasan niye yok dedi adıyla anarak. Bizim evin durumunu, en son yaptığımız odayı, çıktığımız yarım katı ve dışarıdan merdivenini Hatta babamla Mustafa amcamın birlikte çevirip birlikte muhtardan kağıdını aldıkları boş arsanın yerini de sordu. Aslında bu arsaların yerini her birinin yanında çaprazında kimlerin arsası olduğunu, oralara yapılan yukarıda kalan evleri, hangilerinin ortaklarının aralarında kavgalı olduğunu, kimlerin bir yılda hangi binaları dükkanları diktiklerini, duvarına bacasına kadar takip ediyor, elektrik hattı nereye kadar, su hangi tepenin hangi sokağına kadar geldi ve çevre yolu nereden geçecek hepsini biliyordu. Hacı Hamit Vural: "Delikanlı, kara sevdaya yakalanmışsın, çok acı çekiyormuşsun, doğru mu?" diye sordum da gözlerini utançla kaçırdı Berden. Sırılsıklam aşık olduğu için değil, arkadaşları kara sevdasını öğrendiği, işini tek başına halledemediği için utanıyordu. Şişman kardeşine döndüm. Hayırlısıyla abinin gönül derdine inşallah bir çare bulacağız dedim ama o bir hata yapmış, sen yapmayacaksın. Adın ne senin bakayım? Süleyman evladım. Bir kızı abin gibi bütün ruhunla seveceksen evlendikten sonra seveceksin. Hadi acelen var nişanlandıktan sonra. Olmadı söz kesildikten sonra. En azından başlık parası kararlaştırıldıktan sonra. Ama ondan önce abin gibi aşık olup sonra kızın babasıyla başlık parası pazarlığına oturursan hin oğlu hin babalar bütün dünyayı isterler senden. Bizim ailemizde iki türlü aşk vardır. Birincisi, birisini hiç tanımadığın için aşık olursun. Çoğu çift zaten evlenmeden önce biraz tanısalar da asla aşık olmazlardı birbirlerine. Hazreti Peygamber bunun için evlenmeden önce yakınlaşmaya uygun bulmamışlardır. Bir de evlendikten sonra birlikte bir hayat geçirdikleri için aşık olanlar vardır ki bu da tanımadan evlenmenin bir sonucudur. Süleyman: "Ben zaten tanımadığım bir kıza aşık olmam efendim," dedim. "Tanıdığım kız mı dedin, tanımadığım kız mı?" diye sordu nur yüzlü Hacı Hamit Bey. "Aslında en iyi aşk değil tanımak, hiç görmediğin kişiye duyulan aşktır. Körler iyi aşık olur mesela." Bir kahkaha attı Hamit Bey. İşçileri de anlamadan kahkahaya katıldılar. Abimle ben giderken Hacı Hamit Bey'in mübarek elini saygıyla öptük. Yalnız kalınca abim sert bir yumruk indirdi omzuma. "Ulan göreceğiz bakalım senin şehirde nasıl bir kızla tanışıp evleneceğini," dedi. 13. Mevlut'un bıyığı. Tapusuz arsanın sahibi. Mevlut, Korkut'un komşu Gümüşdere köyünden bir kızla evlenmek üzere olduğunu çok geç, 1978 Mayıs'ında büyük ablasının İstanbul'a babasına yazdığı bir mektubu okurken öğrendi. Büyük ablası neredeyse 15 yıldır İstanbul'a babasına bazen düzenli aralıklarla bazen de aklına estikçe mektup yazardı. Mevlut mektubu babasına gazeteyi onu okurken takındığı dikkatli ve ciddi sesle okudu. Korkut'un ziyaret nedeninin Gümüşdereli bir kız olduğunu öğrenince de ikisi de tuhaf bir kıskançlık hatta öfke duydular. Korkut niye kendilerine hiç haber vermemişti? İki gün sonra baba oğul Duttepe'ye gidip Aktaşlar'dan hikayenin başka yanlarını öğrenince Mevlut kendisinin de Hacı Hamit Vural gibi güçlü bir patronu bir hamisi olsaydı İstanbul'daki hayatının çok daha kolay olacağını geçirdi içinden. Mustafa Efendi: "Aktaşlara gidip Korkut'un Hacı Hamit'in desteğiyle evleneceğini öğrenmemizden 2 hafta geçti ki abim Hasan bakkal dükkanında şundan bundan gevezelik ederken birden ciddileşti ve yeni çevre yolunun Kültepe'den geçeceğini, tepenin o yanına kadastronun uğramadığını, artık uğrasa bile kadastro memurlarının ne kadar rüşvet versen çaresiz o arazileri yola yazacağını, yani o sırtlarda kimsenin tapusu olmadığını, olmayacağını, bu yüzden devletin 3 şerit geliş asfalt yolu geçirirken kimsenin arazisine tek kuruş istimlak bedeli ödemeyeceğini bana hızlı hızlı anlattı. Baktım ki bizim Kültepe'deki arsa bedavaya gidecek," dedi. "Ben de o sırtlardaki arsaların kağıtlarını toplayan Hacı Hamit Vural'a sattım. Allah razı olsun, eli açık adam, iyi de para verdi." "Ne, benim arsayı da bana sormadan mı sattın?" "O senin arsan değil Mustafa, ikimizin arsası. Ben çeviriyordum, sen de yardım ettin. Muhtar da doğrusunu yaptı, verdiği kağıdın üzerine tarih ve imza atarken öteki kağıtlarda yaptığı gibi ikimizin de adını yazdı ve kağıdı bana verdi. Sen de ses etmedin bana vermesine. Ama bir yıla kadar hiçbir değeri kalmayacaktı ki o kağıdın. Bildiğin gibi yıkarlar diye artık kimse o yamaca değil. Yeni bir gece kondu, tek bir taş koymuyor, tek bir çivi çakmıyor. Kaça sattın? Sen biraz sakin olsana, abinle bağırarak konuşmasana," diyordu ki dükkana bir kadın girdi. Pirinç istedi. Hasan da plastik küreyi pirinç çuvalına sokup sokup kese kağıdını dolduruyordu ki öfkeyle kendimi dışarı attım. Eve döndüm. İnsan katil olabilir. Benim o arsanın yarısından ve bu gecekondudan başka bu alemde hiçbir şeyim yok. Demedim kimseye, Mevlut'a bile. Ertesi gün yine gittim bakkala. Hasan eski gazeteleri katlayıp kese kağıdı yapıyordu. Kaça sattın? Yine söylemedi. Geceleri uyuyamıyordum. Bir hafta sonra bir sabah bakkal boştu. Birden arsayı kaça sattığını söyleyiverdi. Ne? Yarısını bana verecekmiş. O kadar düşüktü ki yalnızca şöyle diyebildim. Ben bu miktarı kabul edemem. Zaten bende yok o kadar, dedi Hasan abim. Korkut'u evlendiriyoruz hayırlısıyla ya. Nasıl? Yani sen benim arsanın parasıyla oğlunu mu evlendiriyorsun? Zavallı Korkut çok aşık oldu, anlattık ya, dedi. Öfkelenme, sıra senin oğlana da gelir. Eğri boynunun kızının iki de kız kardeşi var. Birini de Mevlut'la evlendirelim. Mevlut'un hali ne olacak? Sen hiç karışma Mevlut'a, dedim. O daha liseyi bitirecek, sonra askerliğini yapacak. Zaten uygun bir kız olsaydı hemen seni Süleyman'a alırdın sen. Babasının amcasıyla Kültepe'de 13 yıl önce çevirdiği tapusuz arsanın satıldığını Mevlut Süleyman'dan öğrendi. Süleyman'a göre zaten tapusuz arsanın sahibi diye bir şey olamazdı. Kimsenin o arsada bir evi, hatta dikili ağacı olmadığı için muhtardan o kadar yıl önce alınmış bir kağıtla devletin altı şeritli yolunu durdurmak imkansızdı. Mevlut 2 hafta sonra konuyu babasından işittiğinde ilk defa öğreniyormuş gibi yaptı. Babasının öfkesine katılıyor, Aktaşların ortak arsanın kağıdını sormadan satmalarına kızıyordu. Buna onların İstanbul'da daha başarılı ve zengin olmaları da eklenince kişisel bir haksızlığa uğradığını hissedip öfkeleniyordu. Ama amcası ve oğullarını silip atamayacağını, onlar olmadan şehirde yapayalnız kalacağını anlıyordu. Bana bak, benden izin almadan bir daha amcanlara gidersen, Korkut'la Süleyman'ı görürsen ölümü öp, dedi babası. Tamam mı? Tamam, dedi Mevlut. Yemin ediyorum. Amcasının evinden, Süleyman'ın arkadaşlığından uzakta, yalnız kaldığı için ettiği yeminden kısa bir süre pişman oldu. Geçen sene liseyi bitirip Kültepe'yi ailesiyle terk eden Ferhat da artık yoktu ortada. Babası köye döndükten sonra Haziran'da bir süre kısmet kutusuyla çayhanelerde, çocuklu ailelerin gittiği parklarda tek başına gezindi ama kazandığı para her gün harcadığını ancak geçiyor, Ferhat'la aynı işi yaparken kazandığının 1/4'ünü bile toplayamıyordu. 1978'in Temmuz başında Mevlut otobüsle köye döndü. İlk günlerde annesi, ablaları, babasıyla mutlu oldu. Ama bütün köy Korkut'un düğününe hazırlanıyor, bu da onu huzursuz ediyordu. Yaşlanan eski dostu köpek Kamil'le tepelerde yürüdü. Güneşte kuruyan otların, palamut ağaçlarının, kayalar arkasından akan soğuk suların kokusunu hatırladı. Ama İstanbul'da bir şeyler oluyor da kendisi bu olup bitenleri ve para kazanıp zengin olma fırsatını kaçırıyor duygusunu bir türlü içinden atamıyordu. Bir öğleden sonra bahçedeki çınar ağacının bir köşesine sakladığı 2 kağıt parayı aldı. Annesine İstanbul'a gittiğini söyledi. Baban kızmasın lafına aldırış etmedi. Çok iş var, dedi. Öğleden sonra Beyşehir'den gelen minibüse babasıyla karşılaşmadan binmeyi başardı. Kasabada İstanbul otobüsünü beklerken Eşrefoğlu Camii'nin karşısındaki aş evinde kıymalı patlıcan yedi. Gece İstanbul otobüsünde artık kendi hayatının ve kaderinin tek sahibi olduğunu, tek başına bir erkek olduğunu hissediyor, önündeki hayatın sınırsız imkanlarını coşkuyla düşünüyordu. İstanbul'a dönünce bazı müşterilerini bir ayda kaybettiğini gördü. Eskiden olmazdı bu. Evet, bazı aileler perdeleri çekip kaybolur, bazıları da yazlığa giderdi. Müşterilerin peşinden yazlık mahallelerine, adalara, Erenköy'e, Suadiye'ye giden yoğurtçular vardı. Ama büfeler ayranlık yoğurt aldığı için aslında yazları satışlar bu kadar düşmezdi. Mevlut 1978 yazında sokak yoğurtçuluğunun birkaç yıldan fazla bir geleceği olmadığını kavradı. Babasının kuşağından, önlüklü çalışkan satıcıları ya da ondan sonraki kuşağın kendi gibi hırslı ve başka işler arayan genç yoğurtçuları sokaklarda gittikçe daha az görüyordu. Ama yoğurt satıcılığının zorlaşması Mevlut'u babası gibi öfkeli, kavgacı biri yapmadı. Kötümser ve yalnız günlerinde bile müşterilerinin içini açan, gülümseyen yüz ifadesini hiç kaybetmedi. Kapısında satıcı giremez yazan yeni yüksek apartmanların girişindeki teyzeler, kapıcı karıları, asansör satıcılara yasak demeyi seven ihtiyar cadalozlar, Mevlut'un yüzünü görür görmez asansörün kapılarını nasıl açacağını, hangi düğmelere nasıl basacağını ayrıntılarıyla ona anlatmaktan hoşlanırlardı. Mutfak kapılarında, merdiven sahanlıklarında, apartman girişlerinde kendisine hayranlıkla bakan pek çok hizmetçi kız, kapıcı kızı görüyordu. Ama onlarla nasıl konuşacağını bile bilmiyordu. Bu bilgisizliğini edepli olma isteğiyle kendinden de saklıyordu. Yaşıtı kızlarla daha rahat konuşabilen genç erkekleri yabancı filmlerde görmüştü. Onlar gibi olmak isterdi. Ama kimin iyi, kimin kötü olduğu belirsiz yabancı filmleri de çok sevmiyordu. 31 çekerken yabancı filmlerde, yerli dergilerde gördüğü yabancı kadınları hayal ediyordu daha çok. Sabah güneşi yatağını, yarı çıplak gövdesini ısıtırken bir yandan bu hayalleri aklından geçirip, diğer yandan aşırı bir tutkuya kapılmadan 31 çekmeyi severdi. Evde yalnız olmak hoşuna gidiyordu. Babası gelene kadar da olsa kendi kendinin efendisiydi. Bir bacağı kısa, sallanan masanın yerini değiştirdi. Köşesi sarkmış perdeyi sandalyeye çıkıp kornişinden düzeltti. Kullanmadığı mutfak eşyalarını kapkacağı dolaba dizdi. Evi babasıyla birlikte yaşadığı zamanlarda yaptığından çok daha sık silip süpürdü. Ama bu tek odalı yerin her zamankinden daha pis kokulu ve dağınık olduğu duygusunu da içinden atamadı. Kendi yalnızlığını, kendi kokusunu, pis kokusunu seviyor, babasını hayatta yalnızlığa, huysuzluğa iten şeyi kendi kanında da hissediyordu. Artık 21 yaşındaydı. Kültepe ve Duttepe'nin kahvelerine uğradı. Mahalleden aşina olduğu yaşıtlarına, kahvede televizyona bakarak pinekleyen gençlere takılmak istediği için birkaç sabah yakındaki işçi pazarına gitti. Her sabah saat 8'de Mecidiyeköy'ün girişindeki boş bir arsada işçi pazarı kuruluyordu. Köyden geldikten hemen sonra bir atölyede bir süre çalıştırılıp sigortalanmak istenmediği için işlerinden atılmış vasıfsız işçiler, ne iş olursa yaparım deyip tepelerin birinde yaşayan akrabalarının evine sığınanlar gelirdi buraya. Bir işleri olmadığı için utançla yaşayan gençler, bir işte düzenli çalışmayı başaramayan huysuz ve beceriksizler sabahları bu arsaya gider, şehrin her yerinden kamyonetleriyle gelen iş sahiplerini sigara içerek beklerlerdi. Kahvelerde vakit öldüren gençler arasında da günübirlik işler için şehrin uzak köşelerine gidip para kazanan ve kazandıklarıyla övünenler vardı ama Mevlüt yoğurt satarak onların bir günde kazandığına yakın bir kazancı yarım günde topluyordu. Kendini yalnız ve çaresiz hissettiği günlerin birinin sonunda tepsilerini, sırığını, malzemelerini bir lokantaya bıraktıktan sonra Ferhat'ı bulmaya gitti. Balık istifi dolu, ter kokulu kırmızı bir İETT otobüsüyle şehrin sınırına, Gazi Osman Paşa'ya 2 saatte gitti. Meraktan bakkalların vitrin niyetine kullandığı buzdolabına bakıp yoğurt şirketlerinin buraları da ele geçirdiğini gördü. Arka sokaklarda ise bir buzdolabının vitrininde kiloyla tartılıp satılan tepsi yoğurdu vardı. Minibüsle şehrin dışındaki Gazi Mahallesi'ne vardığında hava kararıyordu. Dimdik bir yokuştan ibaret mahallenin ta öbür ucuna camiye kadar yürüdü. Tepenin arkasındaki orman İstanbul'un sonunun bir çeşit doğal ve yeşil sınırıydı. Ama belli ki dikenli tellere rağmen orman arazisi şehre göç edenler tarafından kenarından köşesinden tırtıklanıyordu. Mevlüt duvarları devrimci sloganlarla, orak çekiçli, kızıl yıldızlı resimlerle kaplı mahalleyi Kültepe ve Duttepe'den çok daha yoksul buldu. Kültepe'den kovalanmış Aleviler arasında tanıdık bir yüzle karşılaşırım diye sokaklarda sarhoş gibi ama belirsiz bir şeyden korkarak gezindi. En kalabalık kahvelere girip çıktı. Ama adını sorarak aramasına rağmen ne Ferhat'tan bir haber alabildi ne de bir tanıdığa rastladı. Ortalık iyice karardıktan sonra sokak lambaları bile olmayan Gazi Mahallesi, ücra bir Anadolu kasabasından da çok kasvetle doldurdu içini. Evde sabaha kadar 31 çekti. Bir kere yapıyor, boşalıp rahatladıktan sonra bir daha yapmayacağını utanç ve suçlulukla düşünüyordu. Bunun için kendi kendine yemin ediyordu. Bir süre sonra yeminini tutamayıp günaha girmekten korkuyordu. Bundan emin olmanın en iyi yolu hemen bir kere daha 31 çekmek ve bu kötü alışkanlığı hayatının sonuna kadar unutmaktı. Böylece 2 saat sonra son bir kere daha 31 çekiyordu. Bazen kafası ona aslında hiç düşünmek istemediği şeyleri düşündürüyordu. Allah'ın varlığını sorguluyor ya da en edepsiz kelimeleri aklından geçiriyor ya da bütün dünyanın filmlerdeki gibi bir patlama ile parçalara ayrıldığı gözlerinin önünde canlanıyordu. Bunları kendi mi düşünüyordu? Okula gitmediği için haftada bir tıraş oluyordu. İçindeki karanlığın dışarı çıkmak için her fırsatı kullandığını hissediyordu. 2 hafta hiç tıraş olmadı. Tıraşsız hali kaymaklı yoğurda, temizliğe meraklı iyi müşterilerini ürkütmeye başlayınca tıraş olmaya karar verdi. Artık ev eskiden olduğu gibi karanlık değildi. Eskiden evin neden karanlık olduğunu hatırlamıyordu. Yine de tıraş aynasını babasının yaptığı gibi dışarı çıkardı. Sakallarını kestikten sonra aklının bir köşesinde ta baştan beri duran şeyi kabul etti. Yüzündeki, boynundaki köpükleri sildi ve aynaya baktı. Şimdi bir bıyığı vardı. Bıyıklı halini beğenmedi Mevlüt. Kendini güzel bulmadı. Herkesin sevimli bulduğu o bebek yüzlü çocuk gitmiş, sokakta milyonlarcasını gördüğü erkeklerden biri gelmişti. Onu cana yakın bulan müşteriler, okuyup okumadığını soran teyzeler, gözlerinin içine manalı manalı bakan başörtülü hizmetçi kızlar onu bu haliyle beğenir miydi? Jiletle hiç dokunmamasına rağmen bıyığının biçimi herkesinki gibi olmuştu. Artık teyzesinin kucağına oturtup öpeceği biri değildi. Bu kalbini kırıyor, geri dönüşsüz bir şeyin başında olduğunu anlıyordu. Ama bu yeni halinin kendisine güç verdiğini de hissediyordu. 31 çekerken dolaylı olarak düşündüğü ve aslında düşünmeyi kendisine hep yasakladığı şeyi artık ne yazık ki açıkça ve sık sık düşünüyordu. 21 yaşındaydı ve hayatında hiçbir kadınla yatmamıştı. Evlenmek isteyeceği güzel, başörtülü ve temiz ahlaklı bir kız evlenmeden önce kendisiyle yatmazdı. Zaten kendisi de evlenmeden önce yatan bir kızla evlenmek istemezdi. Ama ilk konu evlilik değil, iyi bir kadına sarılmak, onu öpmek, onunla sevişebilmekti. Mevlüt bu istek ve evliliği ayrı şeyler olarak görüyordu ama evlilik olmadan cinselliği elde edemiyordu. Kendisine ilgiyle bakan kızlardan biriyle ciddi bir şekilde arkadaşlık edip parka, sinemaya gidebilir, bir yerde gazoz içebilirlerdi. Onda evleneceği izlenimini uyandırıp en zor kısım da bu olmalıydı, sonra onunla yatabilirdi. Ama böyle bir sorumsuzluğu ancak kötü ruhlu, bencil erkekler yapardı. Mevlüt değil. Üstelik gözü yaşlı kızın abileri, babası sonra Mevlüt'ü vurabilirlerdi. Durumu mesele etmeden ve ailesine belli etmeden erkeklerle ancak başörtüsü takmayan kızlar yatabilirdi ve Mevlüt şehirde doğup büyümüş herhangi bir kızın bıyığı Mevlüt'a ne kadar yakışırsa yakışsın kendisiyle asla ilgilenmeyeceğini biliyordu. Son yol Karaköy'deki kerhanelere gitmekti. Mevlüt oraya hiç gitmedi. Yaz sonuna doğru Hasan amcanın bakkalının kapısının önünden geçmesinin hemen ertesi gece yarısı kapısı vuruldu. Süleyman'ı görünce Mevlüt'ün içi mutlulukla doldu. Amcasının oğluna içtenlikle sarılırken Süleyman'ın da bıyık bıraktığını gördü. Süleyman, sen benim kardeşimsin dedi Mevlüt bana. Öyle bir sarıldı ki benim de gözlerim nemlendi. Birbirimizden habersiz bıyık bırakmak güldürdü bizi. Ama solcu tarzı bırakmışsın dedim. Nasıl? Bırak numarayı, kenarları üçgen şeklinde kesilmiş bıyığı solcular bırakıyor. Ferhat'ı mı örnek aldın? Kimseye örnek almadım. Ben şekil vermeden içimden geldiği gibi kestim. Sen de ülkücüler gibi kestirmişsin o zaman. Aynayı raftan alarak birbirimizin bıyığına baktık. Köydeki düğüne gelme dedim. Ama Korkut'un 2 hafta sonra Mecidiyeköy'de Şahika düğün salonunda yapılacak düğününe geleceksin. Mustafa amcaya uyup huysuzluk edip bizlerle kavga etme. Aileyi bölme. Bak Kürtler, Aleviler birbirleriyle nasıl dayanışıyorlar. Önce hep birlikte biri için ev yapıyorlar, sonra diğeri için, sonra diğeri için. Biri bir köşede bir iş bulursa hemen köyün, aşiretin geri kalanını yanına çağırıyor. Biz de buraya köyden öyle geldik, ne var? Dedi Mevlüt. Siz Aktaşlar maşallah kârdasınız da, babamla biz o kadar çalışmamıza rağmen İstanbul'un nimetlerinden istifade edemedik bir türlü. Arsamız da uçup gitti. Arsada hakkın olduğunu unutmadık Mevlüt. Hacı Hamit Vural çok adil, çok yardımsever bir insandır. Olmasaydı Korkut abim evlenecek parayı da bulamazdı. Boyneğri Abdurrahman Efendi'nin 2 tane daha güzel kızı var. Seni büyüğüyle evlendirelim, çok güzelmiş. Kim evlendirecek, kim barındıracak, kim koruyacak seni? Şehirde yalnızlığa dayanamaz insan. Ben kendim bir kızı bulup evleneceğim. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok, dedi Mevlüt inatla. 10. ayrımın sonu sayfa 134.